Özgür Piyade ile Hayata Dair.
Saatimiz 16.08'i gösteriyor Türkiye saatiyle. Sevgili dinleyiciler, Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınında duyduğunuz sinyalimizin sesini Özgür Piyade ile Hayata Dair başladı. Sevgili hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Geçen hafta aileyi konuşmuştuk, evet. Ve hani o eskilerin güzel tabiriyle bu pilav daha çok su kaldırır dedik. İkinci evet. bölümde de evet. kaldığımız yerden devam edelim. Ama öncesinde de şöyle bir bilgiyi dinleyicilerimizle paylaşalım. Hani evet. onlar da zaten yayını dinlemişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem 3. yasama yılına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmasıyla başladı. Evet. Meclisimize de güzellikler, iyilikler, hayırlı bir
ülkemize faydalı olacak
yasama dönemi dileyelim, evet, değil mi? Her zaman
dönem
olduğu
olsun
gibi.
İnşallah.
Çünkü
inşallah.
Meclis her zaman önemli.
Evet, bir bizi temsil eden,
evet. yani
bizim isteklerimizi, evet, yani evet. isteklerimizi, dileklerimizi hayata geçiren bir yer. O yüzden ben inanıyorum ki inşallah ülkeye çok faydalı kararlar çıkacak ve biz bunların rahatlığını yaşayacağız.
İnşallah.
Öyle ümit ediyoruz. Yani burada hep zaten aile değerlerini konuşuyoruz. Biz yani ülkemize uygun kararların çıkacağını, yani Türk milletinin
temsil eden değil mi?
Tabii. Tabii geçmişten de getirdiğimiz o değerlere uygun
hasretli.
Kararlar çıkacağını.
Şimdi hocam onları... hani hep aile toplumun yapı taşı diyoruz. Aslında ülkeler de, milletler de büyük bir aile değil
evet,
mi?
Evet,
yani
evet.
birbirinin hakkını gözetmesi gereken. Ama işte o küçük dar aile üzerinden gidiyorduk. Geçen hafta siz öne çıkardığınız başlıklar vardı. İşte hanımların yani eşlerin birbirine sorumluluğu, erkeklerin, kadınların, çocukların arada kalmışlığıydı. Çocuk terbiyesinde neler yapmak gerekirdi? Okula dair, öğretmenlere dair bir şeyler söyledik. Nereden devam etmek istersiniz?
Burada şöyle bir aslında ilk giriş cümlemizden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Hani normalde hayata hep ümitle bakmamız gerekiyor. Yani hiç ümitsizlik insan ruhuna aykırı bir hareket ama çok fazla da ümitsizliğe düştüğümüz anlar oluyor.
Oluyor evet.
Böyle dünya düzeniyle ilgili izlediğiniz zaman güçlü dediğimiz aslında... şerde güçlü olan birçok ülkenin birçok güçsüz olan aslında mazlum olan birçok ülkeye ülkenin halkına zulmettiğini görebiliyoruz. O yüzden de güçlünün yanında olmak aslında zalim olmakla eşdeğerse zaman zaman eğer mazlumun hakkını korumuyorsak o zaman bizim çok da insan değerlerden söz etmemiz mümkün değil. Bugün işte İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü görüyoruz. İşte Afganistan'daki olayları görüyoruz. Suriye'deki olayları görüyoruz. Yani o yüzden de aslında devletler örnek teşkil etmesi gerekirken bize şu resmi gösteriyor. Yani dünyada her zaman bir zalim olacak, bir mazlum olacak, işte bir doğru olacak, bir yanlış olacak. Yani hani her şey zıttıyla
kaimdir.
Evet. O yüzden de bizim belki değerler yargısına iyi görebilmemiz için kötüyü de görmemiz gerekiyor. Şimdi o ülkenin bu yapılarını gördüğümüz zaman o ümitsizlik kavramı yani hani biz bununla nasıl baş edeceğiz ya da bununla nasıl ülkemiz baş edecek diye bazen kaygı duyduğumuzda işte bugün mecliste yapılan kararların veya başkanımızın hani güçlü konuşmaları bizi daha da böyle
motive ediyor.
Evet. Şeyde ailede de böyledir. Yani ailede de babanın annenin güçlü tavırları ve değerlere sahip çıkan tavırları evde bir zalim ve mazlumun olduğu bir ortam değil de bunu kadın erkek ilişkilerinde de yani bir kadının zulme uğradığı erkeklerin zalim olduğu bir şey değil ya da birinin kazanıp birinin kaybettiği bir durum olarak değerlendiremeyiz. Yani aile anne kaybederse aile kaybeder, baba kaybederse aile kaybeder.
Yani bir iktidar kavgasının yapılacağı
yok.
Bir yer değil.
Değil. Gücün paylaşıldığı, sorumluluğun paylaşıldığı,
görevlerin
olduğu çok önemli. O yüzden de aslında bizde ülkemizde de değerler yargısına baktığımız zaman izlediğimiz bazı programları ve haberlerde hani ya insanlık öldü mü dedirten manzaraları görüyoruz ya da insanlık ölmemiş denen bir manzaraları görüyoruz. İnsanlık öldü dedirten manzara da bizim buradan Yani bizim içimizden çıkan bir insan. Hı hı. Belki bizim komşumuz, belki memleketimiz, belki de ziyaret ettiğimiz bir şehrin vatandaşı.
Hı hı.
İnsanlık ölmedi dedikten manzara da aynı. Ne oluyor ki böyle oluyor? Yani ne oluyor? Yani niye insan birdenbire böyle oluyor? İşte yolda bir cüzdan bulmuş, karakola götürüp teslim etmiş. Hı hı.
Ama bir başkası da bir bankayı nasıl soyayım diye
düşünüyor. Soyayım diye uğraşıyor. Hani demek ki insan aslında doğru eğitilmediğinde, değerlerini açığa çıkarmadığında, negatif değerleri açığa çıktığında o insanı biz insan olmaktan uzaklaştırabiliyoruz.
Hı hı.
Peki buradaki görevini, hani sizle konuşmuştuk, ben İstanbul'da Yuşa Hazretleri'nin türbesine,
evet,
gittiğimde Beykoz'da, orada Futuvvet Ahlakı diye bir yazıyı okumuştum. Orada diyor ki çocuklukta doğuştan getirilen özellikleri, yaratılıştan verilen özellikleri bozmadan yetişkinliğe aktarılan gençlerden bahsediyor. İşte bunu Hazreti Yuşa Hazretleri, Peygamberimiz Hazreti Ali Efendimiz'den, hı hı, bahsediyor. O zaman sizle de konuşmuştuk. Demek ki biz bir şeyleri bozmamak üzerine gayret etsek sorun yok. Yani, hı hı, bizden ekstra bir çaba istenmiyor. Bozmayalım
olanı
diye.
Olanı bozmayıp üzerine bir şey koymak.
Evet. Bugün, dün de bir şey öğrendim bir hanımefendiden. Bağırıyoruz, öfkeleniyoruz.
Evet.
Şimdi bilimsel olarak şakralar diyoruz var. Hı hı. Şeyde de tasavvufta da letaifler vardır. Açılması gereken kalp gözleri vardır. Hı hı. O kalbin açılması gereken, sadece beş duyuyla değil de farklı bakmamız gereken. Şimdi o letaiflerin açılması için bazı manevi kelimelerin tekrar edilmesi vardır. İyi insan olmanız vardır. Hı hı. İzledikleriniz, duyduklarınız vardır. Yani ruh dengenizi bozacak çok şeyle karşılaşmamanız gerekiyor.
Hı hı.
Bağırmanın o merkezleri kapattığını.
Hı.
Yani çok öfke, bağırma ve kızgınlık kişinin o kalbindeki o iyi yönü kapattığını görüyoruz. Yani diyoruz ya nasıl olur, yani taş mıymış bu adam? Yani nasıl olur da bunu yapabilmiş filan diyor. Şimdi
peki bu bağırmada hocam bağırılmak mı bu kapakları ya da kanalları, gözleri kapatıyor? Bağıranın mı kendi?
Bağıranın kendisi kapanıyor. Yani
bağırmayın diyorsunuz.
Evet
yani.
Ben bağırıyorsam bendeki o iyi yönlü merkezler kapanıyor.
Tıpkı belirli organların kireçlenmesi gibi.
Gibi.
Kaybediyor yani, değil mi? Akışkanlığını kaybediyor.
Evet. Şimdi yavrumuz çok kıymetlidir yani. Anne baba olanlar bunu çok, hı-hı, iyi bilir. Olmayanlar da çocukların çok kıymetli olduğunu bilir. Şimdi çocuklarımızı dövebilmek, vurabilmek, bağırabilmek, şiddet uygulayabilmek, hani buna baktığımızda ya mümkün değil diyorsun yani. Küçücük yavru için gece gündüz uykusuz kalacaksın ama sen bu çocuğa bir ceza vereceksin. Şimdi burada ne oluyor? İşte o değerler yargısında insan beklediği performansı görmediğinde, aklı duyguyla beraber çabaladığında, böyle çatışmaya girdiğinde, aklın kabul etmediği bir yerde de delirmek zorunda kalıyorsunuz.
Hmm.
Yani diyorsunuz ki yok yani böyle bir şey. Demek ki insan
aklı... Film kopuyor yani o halk tabiriyle. Kopuyor.
Evet. Demek ki insan aklı yanlış olan hiçbir şeyle barışık değil.
Hmm.
İnsanın ruhu da barışık değil. Bu iki kere de öyle.
Zorlamaya gerek yok.
Yok. O zaman biz değerler yargısını öğretirken, yani burada bir hani edep kavramından bahsettik,
evet,
ya. Şimdi erkek ve kadındaki edep farklılığının nedeni şudur. Kadın daha duygusal olduğu için,
hı hı,
duygularını kontrol etmekte daha da zorlanabilir. Çabuk kırılabilir kadın. Kadın daha estetiktir ve daha güzelliğe müsaittir. Veya kadın daha geniş, daha güzel şeyler bekler. Olmadığı zaman kızgın olabilir.
Hı hı.
Kadın beğenilme duygusu ister. Beğenilmediği zaman kırılabilir o noktada. Hı. Ama erkek için böyle bir beğenilme duygusu yoktur. Kadın giydiği bir giysinin etraftaki arkadaşlar, eşi veya evlatları, dostları tarafından hoş göründüğünü görmek ister. Ama bir erkek duymak ister. Yani bir erkek işte bu ona yakışmıştan ziyade, yani uygun mu değil
üstüne
mi?
Üstüne bir şey alır yürür gider.
Gider o noktada. Yani şimdi hani eğer bir değerler yargısını biz koyacaksak toplumsal anlamda, burada kadın ve erkek kavramını ayrı gibi gözetip ama ayrı tutmadan öğretmemiz lazım. Ne demektir? Hani biz hep konuşuyoruz ya sizinle, kadın erkek hakları, eşitlik falan dediğimiz, hı-hı, zaman eşitlik dediğimiz kavram saygı kavramında, fikir kavramında, hı-hı, düşünce kavramında. Yoksa görevler anlamında birinin üstün birinin alçak olduğu değil. Görevi zaten onun görevi başka, onun görevi başka.
Tabii.
O görevde sizin görevinizle benim görevim arasında, teknik kumandadaki arkadaşın görevi arasında
bir hiyerarşi yok değil mi?
Yok yani bir eşitlik
öyle bir şey
yok.
Bir şeyi var.
Evet. Herkes o görevini iyi yaparsa bir bütünlük çıkar piyasaya. O yüzden de değerler yargısında biz öğreteceğimiz konularda ilk önce hoşgörüyü öğretmemiz lazım. Ne demek hoşgörü? Beklediğiniz performansı göremediğinizde,
hı hı,
o kişinin bütününde almanız gerekeni alamadığınızda, karşıdaki insanın eksiğine göre değil, var olan doğru kısmına, dolu olan kısmına bakıp ona göre onunla iletişim kurmak.
Fakat hocam bu hoşgörüyle ilgili Son yıllarda şöyle bir değerlendirme de var. O konuda da görüşünüzü almak isterim. Yani hoşgörünün arka planında bir üstten bakma da vardır diyor bazı uzmanlar. Yani sen kimi hoş görürsün? Kendinden daha zayıfı hoş görürsün. Daha yukarıyı ya da eşitini hoş görmezsin diyorlar. Ona ne dersiniz?
Hoşgörü kavramında söylediğiniz boyutu şöyle değerlendiriyorum ben. Hoşgörü ne demektir? Benim onunla birebir iletişim kurduğumda karşıdaki kişiyi de onda bir onun kendini kötü hissetmesini sağlayacak hiçbir davranışta bulunmamam demektir. Eğer ben onun birazcık yukarıdan bakıyorsam o kişinin içinde yine kötüydü, kendini kötü hissetme durumu oluşabilir. Orada onu hiç oluşturmamak yani evet bu olabilir demek anlamında. Bence o diğer nokta şöyle bir şey yani hoş görmekten ziyade ben seni kabul ediyorum mesajı. Yani evet yani yanlış yaptın ama seni onaylıyorum. Biz bunu istemiyoruz.
Bu değil yani.
Ya değil yani işte sen bugün sınavdan 50 aldın, 40 aldın ya da bugün yemek yapmadın ya da işte bugün şu görevini yapmadın ama sorun yok tamam ben seni kabul ediyorum. Bu bir şey böyle hani kabul.
Bir kibir de
Tabii
var, değil
tabii
mi?
biz o kabul etme değil.
Lütuf
Biz
gibi böyle.
evet biz yanlışlar olmasına rağmen yani olabilir deyip seninle aynı seviyede iletişim kurabiliyorum anlamındadır o. O yüzden de hoşgörünün karşılığı hor. Niye hoşgörüyü kullanmak yerine hor görüyü kullanıyoruz? Çünkü karşıdaki kişiyi hoş görebilecek kadar geniş bakamıyor olabiliriz. Şimdi devletler arasına baktığımızda bizi hor gören birçok devlet var. Bizim de hor gördüğümüz devletler vardır mutlaka. Şey, ülkeler vardır. Niye? Biz ne diye hor görüyoruz? Yani onların değerler yargılarını görüyoruz. Onların değerlerine karşı yani niye dinleri farklı, niye kültürleri farklı demiyoruz o konuda. Tam tersi insana yaptıkları davranışlara bakıyoruz. Ya da başka ülkelere yaptıkları hareketlere bakıyoruz. Komşuluk ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde ne diyoruz? Ya olacak şey mi diyoruz? Yani böyle yapılır mı diyoruz ya o noktada.
Ona göre bir tanımlama
Tamam. Bunu
yapıyoruz.
bile yapmaya hakkımız yok aslında. Edeben. Niye? İşte o dediğiniz durum o zaman ortaya çıkıyor. Yani bir otorite gibi karşıdaki insanı
Karar
yargılıyorsunuz.
vereceğim.
Karar veriyorsunuz.
Kızılderililerin çok güzel bir deyişi varmış hocam. Yıllardır ben onu zaman zaman hep kullanırım. Birini eleştirmeden önce, yargılamadan önce onun ayakkabılarıyla bir hafta dolaş bakalım diye.
Çok
Hoş değil
önemli.
mi?
Yani onun ne yaşadığını bir
Ha.
gör. Onun hayatının içine bir gir. Yani birebir o ol
Yani
da.
dışarıdan bir ahkam kesmeden bakalım o süreci bir yaşa gibi.
Tabii şeyde de İslam kültüründe de bu vardır. Hani orucun bir hikmeti de budur ya. Yani aç kalmanın açlıkla, susuzlukla savaşan insanın halini anlamaktır. Ya da yokluk yaşayan
Tabii
bir
ki.
insanın halini anlamaktır diyor. İşte o ruhun derinliklerinde insanda açığa çıkması gereken değerleri aile verebilmesi için aile dediğimiz anne baba ve diğer yakın çevre ve sonra uzak sosyal çevrenin de bu değerler yargısını önemsemesi lazım. Şimdi bizim toplumumuzda farklı şehirlerden olan insanlar var. Herkesin değerleri ortaktır yani insani değerler, misafirperverlik. Ama her şehir aynı değildir.
Tabii.
Yani o misafirperverliği her yerde aynı görmeyiz ama ortak değerdir. Herkes misafirliğe gittiği zaman hürmet görmek ister, değil mi? Yani o hürmeti
Genelde de bizim topraklarımızda hani derece farkı da olsa görür, değil mi?
görürüz o noktada.
Evet.
Biz mesela işte çocuklarımızla ilgili noktada hani konuşuyoruz sizinle doğru veya yanlışını şu an değerlendirmeden. Çocuklarımız işte ölene kadar bizim üzerimizde bir sorumluluktur onlar.
Evet.
Biz de onların üzerinde
Tabii.
sorumluluğumuz o noktada. Şimdi bunu ayrıştırmaya çalışan bir düzen var. Onu geri kazanmamız lazım. Hani bazen diyoruz ya işte şey yapıyor kan bağışı ile ilgili bir işte İstanbul'daydım orada bir sokakta kan bağışı ile ilgili yapılıyor şey söylüyor kan bağışı verenlerin adına birer fidan dikilecek o benim dikkatimi çekti aslında fidan dikilmese bile kan bağışı yapmak lazım ama fidan dikilme hani iki iyilik birden
Motive
motive
ediyor.
ediyor insanı o noktada şimdi işte Kur'an-ı Kerim'de ya da hadislerde bunu yaparsanız cennet olur. Bu daha iyidir sizin için. Allah işte böyle yapanları sever diyoruz ya. Demek ki insanların biraz da o noktalarda bir şeylerin sonucunu görmeye somut bir yapısı da var o yüzden. Belki de bu noktada baktığımızda da hani iyi olmanın teşvik edildiği, iyi şeylerin değer gördüğü, o hani teşekkür çok önemli diyoruz ya. O zaman demek ki hani hoşgörü kavramının bize genişlenmesi için yapılan şeyin kıymetini bilmek, onu onur etmek de gerekiyor. Hani aile yapısında anne babaların eğer bir değer verecekse o noktada. Hani
Yani
bizdeki
marifet iltifata tabidir.
tabii olması
Bunu
lazım onun.
yapmak gerekiyor.
Olmadan
Ama
olmaz.
hocam hani hatırladıkça böyle bunları paylaşıyorum. 1940-50 arasında doğan kuşaklar ki benim anne babamın da kuşağı oluyor. çok çocuklarını övmenin yanlış olduğu direktifiyle yetişmiş bir kuşak.
Şimdi ben, çok doğru bir tespitiniz var. Bir dönem var ülkede. Orada evet. Yetişen büyükler, sizin annenizi tenzih ederim ama gördüğüm noktalarda söyleyeyim.
Lütfen
yani
söyleyeyim.
Çocuk sevgisi konusunda katı olanlar var. Yani böyle bir katılık var. Hani
bir zaaf gibi mi görüyorlar?
Bir Avrupa'ya yapının bize geldiği bir konu. Hani daha çok işte Batı'nın, Batı müziğinin işi, konservatuvarların açıldı, Batı müziğin bizim toplumumuza geldiği bir nokta var. Şimdi şöyle söyleyeyim, çocuklarımızla ilgili yükümlülükleri taşıyoruz dedik ya. Ama hani Batı ne yapıyor? İşte belli bir yaştan sonra konuşmuştuk sizinle.
Tabii, tabii.
Hatta evini açmasa bile, evde kalsa bile ondan para istiyor yani.
O da kirası alıyor.
O da kirası alıyor konuda. Benim büyük oğlum bir dil eğitimi için İngiltere'ye gitmişti. Bir evde kalmıştı. Ama tabii öyle bir meblağ ödüyorsunuz. Çok hastalanmış. Yani evdeki kadının o hastalandı diye ona ekstra bir ilgi olmamış. Düşünüyorum benim evimde böyle bir misafir kalsa.
Pervane olur.
Tabii pervane olur.
Ne acili kalır, ne fakültesi kalır.
23 Nisan TRT'nin yaptığı 23 Nisan programından dolayı biz iki kere o küçük oğlundan dolayı misafir ettik evimizde. Başka ülkenin, iki ülkenin yavrularını. Mesela onları bir konu komşu törenler düzenledik. Tabii. Yani bütün konu komşu
alayla valayla alındı, uğurlandı.
Herkes bir yemeğe davet etti. Herkes bir hediye hazırladı, gönderdi. Yani hani öyle bir yapımız var. Şimdi bu biziz. Biziz. Yani bunu bu değeri kaybettiğimiz gün hani babana güvenme olmaz bizde.
Babana güveneceksin.
Bize güvenilir. Yani bize bu olmaz. İşte bu kelimeler, bu ifadeler, bu tavırlar normalleştiği gün zaten biz ne olduğumuz belli değil o noktada. O yüzden hani Batı konusuyla ilgili konuda
yine çok güzel bir tabir var ya hocam, iki cami arasında bir inamaz diyor. Yani ne orada ne orada kalmamak
olmaz,
gerekiyor.
Kalmamak gerekiyor. Yani bizde tamam evet Müslümanız, dinimiz var ama bu dinin bizde hal olmasını göremediğimiz alanlarda bile bizim öyle bir yapımız var ki hani evet tamam misafirperverlik dinde de var, işte biz hoşgörüyüz, o da var.
Yani onlar birbirini tamamlıyor aslında. Yani.
Hani
yani.
Tabii bu herkes ki o gelenek yapımız, işte törelerimiz, adetimiz, hepsi bizim aslında insani değerleri açığa çıkaran bir nokta. İşin ilginci, bugün biz sizin de konuştuğumuz konuda var olan bir şeyi sanki bir masanın altına mı koyduk? Ya da onları nereye kapattık? Onları çekmeceden nasıl çıkarıp yeniden hayata geçirebiliriz diye uğraşıyoruz.
Kullanabilecek miyiz, yıkayabilecek miyiz o çekmeceden?
Birileri de diyor ki sakın onlarla mücadele etmeyin. Artık onlar bitti. Yani bu olmaz. Şimdi onun için hani diyoruz ki yeni bir sloganla bir şey başlatalım. Yani böyle şöylesi geliyor. Ben diyorum ki yani ya büyükleri gördüğümüz yerde ayağa kalkalım. Büyüklere yer verelim. Çocuklara kızmayalım. İşte hayvan eziyet etme. Bunlar bile çok genel oluyor. Yani bu herkes de ne oldu ki kayboldu?
Niye hatırlatma gereği duydu?
Niye oldu evet? Niye kayboldu? Yani bu su burada var, ben de susamışım. Siz nasıl içtiniz o suyu? Bana vermediniz bu suyu. Yani ne kayboldu ki? Bu suyu içerken ya hocam siz de ilk önce hani ikram ederiz biliyorsunuz
tabii,
büyüğe.
Tabii.
Yani sonra için ne oldu ki bunu sormadık? Kim kaldırdı bunu ortadan? Yazılı bir kağıt değildi ki. Hani namaz, ibadetler, ev, yani resmi şey, yani Kur'an'da belli bunu. Neydi bu? Nereye gitti bunlar? Ya da ne bileyim hani işte koktu, komşuya da ikram edelim. Nereye gitti? Apartmanda öğrenciler kalıyorlar, farz edelim. O öğrencilerin sıcak yemekleri olmayabilir. O apartmanda farz edelim ki 10 daire. 3 tanesi aile olsa bir tabak çorba koysa o çocuklar çorba içerler yani. Yani ne oldu? Yani bu bencilleşme ve kendine dönme kavramı, hoş görmekten uzak kalma, edepten uzak kalma, değer vermeden uzak kalma, kendini düşünme bize aşılandı. Yani bize nasıl ki hastalıkların ortadan kaldırabilmek için bir aşılanma kampanyası yapılıyor. Bize yıllardır bir aşı yapıldı. Hatta uyutulduk diye de düşünüyorum bunda. Şöyle yapıldı. Bize dediler ki kendinizi düşüneceksin. Senin çocuğun kazanacak. Senin çocuğun iyi olacak. Sen en iyi evi sen alacaksın. En iyi arsayı sen alacaksın. Hatta birini kandırabilirsin. Bir şey yapabilirsin. TRT'de bir program var. Pazarlık diye. Onu izliyorum. Kayserili bir iş adamı, beyefendi. Başka bir genç bir çocuk. Büyük bir ihtimalle babasını arkadaşıdır. İşte bir iş kurmaya geliyor. Bu beyefendinin arsasını talep ediyor. O beyefendi, o delikanlıya şunu yapabilir. Ver elindeki bütün parayı, al şu arsayı, işini kur diyebilir. Ama ona diyor ki sen ne yapıyorsun burada? Yanlış bir şey yapıyorsun yani. Burada sen bunu satın aldın, ticareti nasıl yapacaksın? Hangi parayla yapacaksın? Yani bir babanın yapması gerekeni yapıyor orada.
Yani orada malını satıp bakar düzenini yapmıyor. Tabii. Doğruyu gösteriyor.
Ve ilginç olan o doğru da yol haritası çizince babayla oğul arasındaki olan bir muhalefeti de birleştirecek hem de ticaret erbabı hale getirecek boyuta getiriyor. Şimdi bu büyük nereye gitti bu noktada? Bunlar çok önemli noktalar. Evet. Yani geçen gün haberlerde izliyorum. Kuyumcu'daki altını makineyle tespit edeceğiz ama o makineyi de bozabilirim. Ya niye biz böyle olduk? Ha niye? Niye? Bu çok rahatsız ediyor. Avrupa'daki yalan söylemez. Avrupa'daki adama düzenmez yapıyoruz. Ama başka bir ülkedeki insanın canını okuyor yöneticisi. Ama halkı temiz ve düzenli gibi gözüküyor. Orada bir cezai yöntem var. Ondan hı-hı, yapmıyor oradaki. Hı-hı.
Bedelini yani, ödemekten korkuyor.
Tabii bedelini ödemekten korkuyor. Yoksa insani yönün geniş olduğundan değil. Vardır tabii içinde. Hümanist tabii, görüşler tabii vardı. Ki, ben kimseye bir şey diyemem tabii o noktada. Ki, ama bizde hani bir şey iyi olmak, iyi düşünmek, karşıdaki insana yardım etmek. Ya bana ne, ben iyi düşüneceğim canım onu demek.
Ama o şu anda yaygın olan bu.
Ama o, olmaz yani.
Benim meselem değil, benim problem değil deyip çıkabiliyor mesela.
Ben girmek istemiyorum o grubun içine. Niye dahil olacağım grup o değil ki.
Ya bu biz ben de istemiyorum da o gruplar o kadar sayıca çoğalıyor ki hocam. İşte o gruplar i̇şte azalsın burada, diye biz burada.
Burada işte bizim belki de burada bizim şu bu noktada net bunları örnek olarak bugün biz kızımızla görüşürken üniversite hazırlanan bir kızımızla işte babayla ilgili bir problem yaşamış ama gerçekten bir babadan beklenmeyen bir duygusal bir şiddet görmüş. Duygusal bir şiddet. Diyor ki bana ben nasıl güveneceğim? Şimdi çünkü babayı bir bütün olarak görüyor ya. Hı hı. Ben de ona şunu söyledim. Yani baba demek ve anne demek bütünüyle ona güvenmek anlamında değildir. Ama güvendiğim bir şey var. Babandan en çok ne ihtiyacın olur da karşılar? Para. O zaman babandan para. Annenden ne karşılar? Annen de evin düzenini karşılar. Bu menfaat değildir. Hı hı. Yani ama isteriz ki anne de baba da rehber olsun, yol gösteren olsun, dostun olsun. Bu tamam ama bütün yok diye kırılma, düşme yere. Hı. Yani o bütünsel de bekleme. Yani Murat Bey benim iyi bir arkadaşım, iyi bir dostum. Ben biliyorum ki Murat Bey'den bir şey istersem
yapabilecekse yapabilir. Yapar. Evet. Ama her şeyi yapabilir diye evet, bir abartmamak mı gerekiyor?
Yok diyorsun? Yani o Murat Bey'in 10 birimlik böldüysen parçaya, hı hı, 7 tanesi iyiyse, 3 tane eksiği varsa ben o 7'yi iyi de görerek yola çıkmamız lazım.
İlle
ama
o 3'e
ben
odaklanmamak gerekiyor.
Tabii işte o yoldan oluyor. O zaman ne diyorum ya Murat Bey'im, yok canım hiçbir şey yapmaz diyorum. Bu sefer ne oluyor? Sanki genel anlamda sizi yok sayıyorum. Ve toplum bu sefer birbiriyle ilgili o negatif misyonu döndürüp
ve dalga dalga o köpürerek, tabii, büyüyerek
kişi,
çoğalıyor.
O kişi de aslında kendini o şekilde kabul ettirmiş sayılıyor. Diyor ki toplumda negatif bir şey söyledim. Beni bu noktada yani konuştum ama kimse beni ayıplamadı. Yani bir şey demedi.
O zaman bu benim normalim olabilir demeye
başlıyor.
Diyor
noktada. Yani hani burada bizim ayıplama değil ama en azından oradaki arkadaşım gel bakalım sen şimdi hani böyle bir durum var ama hı-hı, yani bu bir sıkıntıdır, bunu bir düzeltmemiz gerekir.
Demek gerekiyor.
Karşıdaki kişinin beynine bir noktada nasıl ki negatifi programlıyorsak o pozitifi sokmak lazım. Şimdi evlatlarımıza, komşularımıza yolda gittiğiniz konuşuyoruz hep sizinle, bir çöp attı birisi değil mi? Hı-hı. Bir git sessizce yanına bak yavrum, kardeşim, ablacığım, anneciğim. Yani hani bu doğru bir hareket değil. Sana ne dedi? Yani ben sana ne değil. Burası benim ülkem. Yani yapma bunu.
Tamam da hocam sana hı-hı ne dedi?
Dedi. Olsun.
Siz de onu dediniz.
Yok ben demem. Ha öyle dedim. Yoluma devam ederim.
Yani i̇şte onu da dinleyicilerimize tabii hatırlatalım.
Tabii yoluma yani devam ederim.
O kadar artık gözü dönmüşse onu da ikaz etmek bu çağda biraz can güvenliğin de tehlikeli. Dün bir görüntü izledim hocam. Kadın erkek diyorsunuz. Hani kadına şiddet, kadına şiddet diye bir böyle bir etiket var ya. Bir belediye otobüsünde ki olaya şahit olan uzun uzun yazmış. Beyefendi, hanımefendiye diyor ki çantanız beni rahatsız etti. Biraz kenara kayar mısınız? Ve ondan sonra hanımefendi ağzına geleni söylüyor, vuruyor. Bu arada 3 dakikalık bir görüntü kaydı. Galiz küfürler. Adam kenarda duruyor, hiçbir şey demiyor. Ve hikaye böyle bitiyor. Şimdi hani kadına şiddet, yani hep böyle bir tek taraflı bir şey de yok.
İşte buradaki durum şöyle, mesela orada bir beyefendi hı hı oturuyor. Konumun durumunu bilemiyoruz. Hı hı. Hanımefendi de ayakta. Birinci öncelik şu olması lazım en azından.
Oturmuyor, ikisi de ayakta.
Ha, ikisi de ayakta.
Tabii canım, sıkış sıkış bir otobüse gidiyorlar.
Anladım. Burada oradaki hanımefendinin bu kadar tepkisinin nedeni hı hı aslında beyefendi değil. Orada siz de olsanız ben de olsam aynı noktaya yapacak. Yani hanımefendinin
okkanın altına gideceğiz yani. Tabii. Eskilerin
neden? Çünkü hanımefendinin sabır, olayı, ikaz karşısındaki tepkisi, yani bu
limitleri dolmuş.
Normalden ayrılan bir yapısı var. O yüzden de böyle bir manzarayı gördüğümüzde buna kalkıp da bir şey söylemenin bir anlamı yok. Bir değer kaybetmiş. Beni asıl üzen nokta şu. Sizin söylediğinizi izlemedim ama şöyle diyeyim, bu bir anneyse,
evet,
bir eşse, yani nasıl çocuk yetiştirecek, nasıl olacak
işte,
bu noktada?
Işte.
Yani buradaki meselemiz bu. Yani biz burada hani kadının özelliği nedir? Sizi de bir kadın yetiştiriyor, beni de bir kadın yetiştiriyor.
Tabii.
Ama siz bir kadını yetiştirmiyorsunuz. Yani babasınız ama anne yetiştiriyor bunu yani. Anne, erkek çocuk, kız çocuk fark etmiyor. Yani temel anneden aldığı için kadınlarımızla ilgili noktada çocuk yetiştirme, evde daha çok vakit ayırma, çocuklarla beraber vakit geçirme, bunlar kıymetli şeyler. Yani kadın dışarıda bir araba tamir ettiğinde bu da bir beceridir. Doktor olduğunda da iyi bir şeydir. Mesleğin olması güzel ama bu onun kadın olarak evde eşiyle, çocuğuyla vakit geçirmesini engellememesi gereken veya bu sanki bir gerilik... Yani, alt plana düşen bir şeymiş gibi değerlendirilmemesi gerekiyor.
Asli işler, tali işler gibi. Bu müzik arasından sonra buna devam edelim hocam. Bülent Serttaş'tan dinliyoruz sevgili dinleyiciler. Özgül Piyade ile Hayata Dair'deyiz. Canlı yayındayız. Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınından sesleniyoruz sizlere. Toplumların temel yapı taşını, aileyi konuşuyoruz. Geçen hafta da konuşmuştuk. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir müzik arası. Sevgili Ayhan o müziği veriyor şu anda.
Sen şimal rüzgarı, ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim, kızım, yavrum, büyüdüm. bekliyordun da şimdi gidiyor musun? Gidiyor musun? Allah'a emanet ol. Uç güzel kızım. Dallarıma defne ol güzel kızım. Allah'a emanet. Git güle güle. Gül dalıma konda. Gül güzel kızım. Allah'ıma emanet. Git güle güle. Gül dalıma konda. Gül güzel kızım.
Evet sevgili dinleyiciler, Bülent Serttaş'tan dinledik Gül Dalım diye. Hakikaten konuyla da uyumlu bir eseri seçmiş sevgili yapımcımız Nurettin Çetin.
Ben sözü pek dinlemem ama siz biliyorsunuz herhalde.
Yani çok detay olarak değil ama.
Kim yazıyor? Orada böyle bir hanımefendi, bir yapımcının hanımefendisi bir börek pasta yapmış. Onu tam bize getirmemiş
mi? Tam, evet tam ona girecektim. O konuya girecektim. Nurettin şu anda sanıyorum rejiyi terk edecek.
Değil mi? Eşi bir pasta börek yapmış.
Tabii tabii.
Bir yerde bizi dinliyordu hanımefendi. Bizim hiç haberimiz yok. Olmamış değil mi? Öyle yani. Bir şey olmuş. Artık hanımefendi belki getirir. Bir de tokat börekleri çok güzel olur.
Nurettin duyuyor musun bilmiyorum.
Orayı kestirmez ama canlı yayın gitti artık. Yapacak bir şey yok.
Her yayında bir şekilde Nurettin'e takılmazsak olmaz değil mi? Ama. Tabii tabii.
Yani bizim için çok değerli.
Yani yaklaşık iki yıldır hani sizinle değerli hocam program yapıyoruz. Bir kere görüp göreceğimiz böyle bir bardak demli çay görmüştük yayında. Evet. İşte onun dışı da suyla.
Bakalım. Hamdolsun
çok şükür diye gidiyor.
Görürüz o noktayı.
Şimdi, evet. Şimdi hocam bu ailede yani genel olarak şöyle bir tanım yapmamız sağlıklı mı? Anne şefkati, baba güven duygusunu.
Evet.
Doğru mudur
çok
bu?
Çok doğru.
Doğru değil
çok
mi?
Çok doğru. Şimdi tabii bizler yasaları yapıcı kişiler değiliz ama insanı yaratan Allah. Yani insanın programını da koyan o. Ne derseniz deyin her insan eleştiriden rahatsız olur. Her insan... fiziksel şiddetten, sözel ve duygusal şiddetten rahatsızlık duyar. Yani insanın bir fıtratı var. Siz nereye koyarsanız koyun. Yani iğne yaptığınızda canınız acır. Bu kişinin belki ölçülse farz edelim. Birinki bir birim acır, birinki dokuz birim acır. Yani insan aslında insandır. Nereye karşılaşırsa karşılaşsın.
Ortaktır ben, yani
tepkiler. Tabii ben mesela bu bazen işte hapishanelerdeki olayları duyduğum zaman yani dayanamıyorum. Yani içim merhamet duygumu, acıma duygumu beni aziyete, çukura götürüyor o noktada. Ya da işte çocuğunu döven bir anneyi gördüm ya da eşini döven birini gördüm. Yani dayanamıyorum o noktada. Tabii. Niye? Her insan bunu hisseder. Ama öyle bir şeyler var ki ülkelerin veya bazı siyasi yapıların programları var. Nasıl ki işte bir okulda çocuklara Fransızca, Almanca, bir yerde Arapça öğretiliyor. Öyle düşünelim. O programlar içinde insanlara diyor ki şunu hisset. Bunu yap. Bunu et. Yani orada siz hep sessiz konuşuyoruz içimizden. Yani bir kadının ben zannetmiyorum ki eşine karşı bağırdığında mutlu olsun. Yani öfkelendiğini. Bu kadının fıtratına aykırı. Bunu ben bir erkeğin de eşine bağırdığında bundan mutlu bir rahatsızlık olması. Rahatla olduğunu düşünmüyorum o noktada. İşte annenin çocuğuna karşı kötü davrandığında ben zannetmiyorum ki bir komşu bir şey pişirdiğinde başkasına ikram etmeden böyle huzurla çıkabilsin. Yani içte o bir huzursuzluk var. Ama size program diyor ki artık bundan rahatsızlık duyma. Ben biz tersini söylüyoruz. Duy bundan rahatsızlık. Uykun kaçsın. Çünkü buna rahatsızlık duyma dediğinde gelebilecek bir dünya da robotik bir dünya oluyor o noktada. Yani artık sen insanlıktan çıkmış oluyorsun veya insani değerlerden uzak ol. Bundan duy. Yani gözün yaş olsun, aksın. Yani mezarlıkları evin kenarlarında görün. Yani şehrin içinde olsun. Sokakta yatan insanı gördüğünüz zaman orada
uykusu çevirmeyin.
Çevirmeyin, görün o noktayı. Ya da işte bir hani kedi miyavlıyorsa insan hakkına gerek, yani biri hayvan hakkını savunması gerekiyor. Herkeste bu hakkın, bu merhametin olması gerekiyor. Ama şefkat kavramı anneye o kadar özenle verilmiştir ki bu şefkat kavramı yavrunuzu kendinizden çok düşünmek. Yavrunuzun haklarına, ihtiyaçlarına sürekli böyle hazır bir vaziyette beklemek. Şimdi düşünün, gece çocuk ağladığı bebek ağzına yatan bir anne hiç gördünüz mü? Yoktur yani. Mutlaka kalkar. Babaya da bu otorite vermiş. Ne demektir otorite? Baba da sorumluluklarını yerine getiren, eşinin duygularından haberdar olan, evin düzenini kuran, hani bir çatı gibi düşünelim. Tabii. O noktada. Ama siz şimdi bunu değiştirirseniz, yani kadını biraz daha erkekleştirip erkeği kadın yaparsanız ve evliliklerdeki problemlerde erkeği bağırtan, kadını da aziyet bir haline sokan bir resimden dolayı kadını da sen de bununla mücadele,
sen de bağır,
sen de bağır derseniz burada ne açığa çıkar? Şiddet açığa çıkar ve bu şiddetin sorumlusu da ne olur? Aslında kadını kaybetmek, erkeği kaybetmek, çocukları kaybetmek, aileyi kaybetmek ortaya çıkar. O yüzden de bize ne derlerse desinler, içimizdeki o vicdan dediğimiz kısım var ya o noktada. Hı hı. Bir kere karar almak lazım. Yani ben ne kadar iyi olursam, ne kadar çok ben gayret edersem. Şöyle düşünün ki, yurt dışına gittiniz, siz çok iyi Fransızca konuşuyorsunuz, eşiniz daha az konuşuyor. Şimdi siz daha iyi konuşuyorsunuz ama ben eşim konuşsun, benimki eksi bir şey demezsiniz ki. Bu iyi bir şey yani, konuşuyorsunuz. İyi bir şeydi. Bir insanın...
İki kişilik konuşursunuz yani. Tabii. Onun meselesini de çözmek.
Konuyu çözerse bu iyi bir şeydi.
İyi bir lokantayı öğrendiğinize gidince bunu ben konuştum, ben öğrendim, ben yiyeceğim, sen kapıda bekle demezsiniz.
Ama sistem size bir savaş alanı sunuyor. Bu sistemin içine girmemek için, yani yasa yazabilir. İşte kadına şu olabilir, şu olabilir. Ben hep annelere, eşlere şunları söylüyorum, özellikle hanımefendilere. Yani ailenizde bir problem oldu. Bu problem eğer o gün yüksek bir volümle konuşuldu ama odalarınıza çekildiğinizde bunu bir oturup düşünüp, yani ne yapabiliriz, nasıl olabilir demek bir başkadır. Ben hemen koşayım bir güvenliğe gideyim, kendime orada şikayet edeyim, orada bir rapor alayım dediğinizde bu başka bir şeydir.
Telefonu kaldırayım, annemi arayayım, abimi arayayım, yengemi arayayım demek
bu de bir yetersizliktir. Ha şunu demek istemiyorum. Çok ağır travmalar olabilir, hayati riskiniz olabilir
filan. Hiçbir şekilde dilsiz olun, lal olun, hiçbir şeyden haberdar olun demiyoruz.
Tabii,
ama
öyle bir durum yok. Ama burada...
Pireyi deve, habbeyi de kubbe yapamam.
Yani evlilik olacak yani, aile bu olacak. Yani çocuğunuz okula gidiyorsa... Sınavdan en üst puanı da görebilirsin. 5
de alacak, 100 üzerinden 95 de alacak.
95 de alacak. Ya da zayıf da getirecek.
Bazen düşecek de, dizi de kanayacak, gözlüğü de kırılacak.
Yani artık ne olur, normal olan şeyleri anormal gibi kabul edip, hani şey diye konuştuk sizinle ya, ya ben bir mesela bazen kalp çarpıntısı yaşıyorum. Bazen bir konu oluyor. Durup düşünüyorum. Acaba diyorum, hangi düşünce beni tetikledi? Bir şey beni kaygılandırdı. Hemen ben panik atak oldum diye gidip bir ilacı sarım. Aman beni tedavi et demeyeyim. Ya da işte bugün çok şey, bir şeye üzüldüm. Duyduğum bir haber üzüldü beni. Hı. Ya da çocuklukla ilgili bir şey canım sıktı. Ya da sağlığım sıktı. Ben depresyona girdim. Hemen bir gideyim doktora diye. Bir durun yani. Hani aile olmak,
bir
kavram
durmak,
olmak.
Durmak işte.
Yani durun bir dur, bir nefes al, bir düşün.
Bir soluk al bakalım.
Bir soluk al bakalım yani. Hani öfkelendiğinde diyor ya, bir toprağa otur ya da abdest al falan. Yani bir dokun, negatif enerjin gitsin anlamında
ki
söylüyor ya.
Bakın, bilimsel bir altyapısı var işte.
Tabii tabii, dokun oraya. Şimdi onun için burada aile kavramında bizim çocuklara öğreteceğimiz değerleri anlatabilmemiz için anne baba olarak bize dünya düzeni içinde, ülkemize de verilen o noktalarda tabii ki kadınlar çalışacak, tabii ki hepsi olacak. Ama mesela yaptığımız anne çocuk görüşmelerinde şöyle bir durum var. 2 yaşından önce anne diyor ki, çocuğu ben işe gideceğim, hocam süt izni nasıl kullanacağım? Babanın süt izni yok. Annenin var. Ne demek bu? Yani demek ki anneyle çocuk arasında bir bağ var ve siz anneyi çocuktan ayırdığınız zaman çocukta bir yokluk duygusu, annede de olacak. Anne işe gidecek, odaklanacak, tam bilgisayarına baktığı zaman acaba çocuğu bağladı mı diye düşünecek. Babada yok bu duygu. Şimdi o yüzden de anneyi 2,5 kadar çalıştırmayacaksın çocuğu. İzin vereceksin orada. Anne çocuğu da beraber olacak. Sağlıklı bir anne olacak. Anne akşam koşa koşa gelip o çocuğunla ilgili duygusal boşluğa düşen bir çocuk ve anneyi bir araya getirdiğinde anne suçluluk duygusu, çocukta bir yokluk duygusu ortaya çıkmayacak.
Sen yani orada bunları yerine getirirken anneye bir jest yapmış olmuyorsun. Sen yetişen insanlarını sağlıklı yetiştirmiş
sağlıklı
oluyorsun.
Yetiştiriyorsun
ve her manada gider kalemlerini, eğitim kalemlerini bile aşağı çekiyorsun devlet
tabii,
olarak
tabii,
değil mi?
Tabii bunların hepsi.
Sorumlu bir birey olmayınca ona yatırım normal yapıyorsun.
Normal yapıyorsun o konuda. O yüzden de burada
çok
aslında...
Çok önemli bir şey söylüyorsunuz.
Tabii
yani.
Burada aslında işte aileyi yıkmak değil, aileyi toparlamak. Evet tamam, teknik sistem söyleyebilir, hepsi olabilir ama burada kadınlar ilk önce şunu düşünmesi lazım. Ben çalıştığımda, ekonomik özgürlüğüm olduğunda benim bana artısı ne oluyor? Yani evet ekonomi, ama ben anneyim yani çocuk yetiştireceğim. Hı hı. Bu çok önemli. Ha baba ne yapacak o sırada? Annenin ihtiyaçlarını gözetecek. Evin ihtiyaçlarını gözetecek o noktada. Şimdi farz edelim ki hafta sonu alacak çocuklarının spora mı gidecek? Başka bir yere mi gidecek? Annenin evdeki ne ihtiyacı var? Eve mi destek olacak? Bunların olması lazım. Bize bir şeyi dikte ettirmeyin artık. Yani yanlış bu. Hı hı. Ve siz hukuk böyle dedi, hukuk şöyle dedi, hukuk böyle dedi. Bunları yapmayın. Bu sefer ne oluyor? Çatışmalar, insan iş çatışmaları dışa döndüğünde, hı hı, etraftaki kişilerin, hı hı, birini savunma adı ya da bir tekniği uygulama adı altında bu sefer birbirini öldüren insanlar, çocukların ortada kaldığı bir nokta ne olacak? Aile dağıldı, o çocuklar devlet güvencesinde büyüyecek, çocukların içinde öfke, çocukların içinde kızgınlık, kadına mı kızsın, erkeğe mi kızsın, kimin yokluğunu yaşasın?
Bütün bir ömür o sorgu, o travma.
Devam edecek o noktada. O yüzden de aile değerlerini aktarmak için ilk önce aileyi kurtarmak adı altında bizim aile olmak dediğiniz nokta birinin birine üstünlüğü, birinin bir şeysine değil. Yani şunu söylemek istiyorum. Uzun boylu, kısa boyluya nasıl üstün değilse, sarışın esmere nasıl değilse, kadın erkeğe, erkek kadına üstün veya altında değil. Herkesin bir görev dağılımı var. Kız erkek çocuk birbirine üstün değil. Hiç kimse kimseye üstün değil. Yani bu dünyada üstün yok. Hani konuştuk ya, siyah ırk, beyaz ırk siyah ırka göre üstün değil. Ama bunu Amerika yapmış, yıllarca köle gibi çalıştırmış. Tabii. Adam yerine koymamış. Hayvanla eşdeğer tutmuş.
Tabii.
Ama İslam dini bunu ta hani Bilal Habeşi Hazretleri döneminde bunu kaldırmış o noktada.
Bilal Habeşi'den beri, evet.
O dönemde kaldırmış bu nokta. Yani o yüzden de biz bizim oluşumumuzun temeli olan değerlere sahip çıkalım ki. Bu değerler manevi değerler. Bu manevi değerlere sahip çıkalım ki aile kavramı, hukuk ne demiş? Alman hukuku ne demiş? 2014 anlaşması ne demiş? Bu değil, bakmayın buna. Hukukçu ne der? Hukukçuya götürdüğü zaman artık de bu aile çözememiş, bize gelmiş
teknik
demektir.
Teknik bir şey olarak bakar.
Bakar diyorsunuz. Tabii yani siz televizyonunuz bozulmuş, götürmüşsünüz tamire. Evde demek ki siz yapamıyorsunuz artık. O da ne yapacak? Kendine göre çözecek, ona göre bir
yani ücret bu bulacak. Aile fertleri bu televizyonda çok güzel maçları izledi, dizileri izledi. Duygusal olarak ben bunun düğmelerini açayım demeyecek.
Demeyecek yani, öyle bir şey.
Herhangi bir televizyon muamelesi yapacak.
Açacak. Onun için anneler çocuklarını yetiştirdiklerinde kız erkek çocuklarını yetiştirdiklerinde yani kimse kimseye üstün değildir. Ama kız kardeşin bir talep ettiğinde bir yük taşımada sen onu taşıyacaksın. Kıza da abin senden bir su içti, bir içecek istedi, bunu götürebileceksin. Bu ezilme bir güç savaşı değildir. Yani birine su vermenin, babanın babaya bir çay koymanın ya da babayı karşılamanın ya da anneye bir kahve yapmanın neresinde bir alt üstlük ilişkisi var, ben bunu çözemiyorum. Yok.
Haklısınız.
Yok işte ben sizden su istesem koşa koşa getirirsiniz.
Tabii ki hocam.
Nedir bu, bir büyüye saygıdır yani. Tabii. Bu da bir şey yok ki.
Siz benden bir 20 yaş gençsiniz.
Evet öyle de. Ne var burada? Siz bir şey isteseniz gücüm nispetindeyse tabii getiririm, bu ne var burada? Yani bunu bu
biz
kadar basit.
Biz zor istiyoruz ama hiç. Getiririm bakalım.
Getiririm ben.
İnşallah yengemiz olaya
duymuştur
dahil
belki
olacak.
Evet, bu bir şeydir. Bu kadar basittir yani. Bu kadar basit. Yani komşuya geçen
İngilizler
gün
ne diyor hocam? Simple is perfect diyor. Yani basit mükemmeldir.
Evet.
Basitlikten ayrılmayın değil mi? Yani fıtratınıza
geçen
uygun davranmaya devam edin.
Geçen bir iş yerinde bir mağaza ama bir merhabamız var. Orada çalışan birisi. Hı-hı. Küçük bir yer değil mi? Kumaşçı. Hı hı. Asansörden bana hocam diyor. Hocam asansörle çıkalım dedi. Tamam dedim. Şimdi bir beyefendi, ikimiz bindik asansöre. Beyefendi yüzünü o tarafa döndü. Yani sırtını bana dönük, hı hı, durdu. Ben rahatsız olmayayım diye asansörle çıkana kadar orada durdu. Bak bu bir incelik.
Tabii.
Bir yüz mü dönse de bir şey yok. Sohbet ederiz çıkarız. Tabii. Ama orada hani o hocayla o muhatabı olmamak. Hani orada bir yine çizgisi.
Yani o sınırı koyuyor yani.
Evet. Bu küçüklük müdür yani? Nedir o nokta?
Ama sizin de bakış açınız çok güzel. Tersten baksanız şöyle de diyebilirsiniz. Adam bana sırtını döndü, arkasını döndü. Yani bir de niyet okumamak gerekiyor.
Ama burada ne
hocam
var? Edebi iyi bilirsiniz.
Kriterler
yani
var değil mi?
Yani şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Çanta rahatsız etti diyorsunuz ya örnekte gibi. Hemen dönüp ya kusura bakmayın yani ben farkında değilim deyip çantayı çekmekle.
Bitti bu kadar.
Çantayı kafasına indiriyorsunuz, o zaman ne demektir? Yani bana dar alan çizemezsin demektir yani o noktada. Biraz bu yıllar önce oğlum bakkala göndermiştim. Paranın üstünü getirdi fazla. Hı hı. Dedim ki anneciğim götür ver bunu tekrar. Hesaplayamıyor demek ki. Götürünce amca para demiş. Ben tam verdim sana para. Para tamam filan demiş. Sonra işte bu paranın üstü fazla deyince. Yani çünkü hiç kimse fazla parayı götürmüyor onu. Yani burada bu normali.
O refleksi öyle geliştiriyor bakkalda.
Ben size bir noktayı söyleyeyim. Biz yüzde %90'a yakın böyleyiz biz. Bakmayalım %10'a. Kanunlara bakmayalım. Onun için evde bir problemimiz olduğunda hemen anne babayı aramayın. Hemen karakollara koşmayın. Hemen uzmanlara koşmayın. Yani bir durun, bir oturun yani. Senin çocuğunun babası, çocuğunun annesi, yani bu kadar düşman olamazsınız bu noktalarda.
Siz tabii şimdi çok dertli söylüyorsunuz. Hani kanunlara bakmayalım deyince yanlış anlaşılmasın. Tavsiye edelim. Kanunları böyle hemen kendimize yontmayalım.
Tabii,
değil
tabii,
mi?
Tabii.
Aklı selim, yoksa kanunlar
benim
olacak.
Benim haklarım ne? Benim haklarım ne?
Hakların şimdi, kadar vazifelerin de var. Ona da bir bak.
Şöyle söyleyeyim mesela. Bir arsa kararından dolayı komşuyla kavga gürültü çıkıyor, adam ölüyor.
Tabii.
Rabbim korusun. Yani tabii, düşünebiliyor musun? Yani o hangi arsa, hangi toprak?
Zaten gideceksin o arsaya günün birinde yani.
Ne ölçüldüğünde sizin bir insanın canından kıymetli olabilir. Ama ne var orada, işte hırslarımız dediğimiz ya da işte haklarımız dediğimiz. Yani bir şey sizin hakkınız diye,
hı-hı,
haklı olamıyorsunuz yani burada.
Olabilir. Sonra hocam hani o arsa diyorsunuz, kaç kuşak geriye gidebilirsiniz yani?
Ne kadar olabilir?
Üç kuşak, yani beş kuşak. Hani sizden önce bir mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi.
İşte
mal da yalan,
ama yine
mülk
burada
da
ne
yalan.
Yapıyoruz?
Var git biraz da sen o yalan. Koca Yunus bunu
bunların
demiş.
Bunların hepsi manevi terbiyelerin, değer yargıların noktaları.
Kenarda kalmasıyla
ilgili. Evet, tekrar söylüyorum. Değer yargıları okulda verilmez. Değer yargıları ailede verilir. Değer yargıları bizim yaratılış fıtratımıza göre, manevi değerlerimize göre, toplumsal değerlerimize göre verilir. Bizim toplumumuzda hangi kültürde olursa olsun, Alevi kültürü de olabilir, Sünni kültürü de olabilir, Kürt de olabilir, Türk de, Lazı da olabilir, ama biz biliyoruz ki biz ne olursa olsun biz insana hizmetten, çevreye hizmetten, çocuğa
eşrefi mahlukat.
Evet, çocuğa karşı sevgimizi göstermekten, büyüğe karşı saygımızı göstermekten, yiyeceğimizi paylaşmaktan geri duramayız.
Şu anlattığınız özellikler Türkiye'nin kuzeyinde farklı, güneyinde farklı, doğusunda farklı, batısında farklı değil, değil,
değil
mi?
Yani değil.
Ortak
aslında
payda olarak.
Ortak payda. Onun için değişmiyoruz. Değişen kişi kendini uzaydan gelmiş bir birey gibi görüp düzeltmek zorunda. Yani ben bir anormalim demesi gerekiyor. Ve biz de bu insanları normal kabul etmediğimizi, onları incitmeden, belki bir örnek olarak, biz doğru davranışlara devam ederek ya da kenara çekip bir büyük olarak.
Yalıtarak,
ya da,
değil
evet,
mi?
Evet, ya da hani bu noktanın sıkıntılarını anlatarak yol göstermeye gayret etmenizi
hocam,
düşünüyorum.
Hocam tam bu cümleyle o zaman virgülü koyalım. Bu hafta da süremiz doldu. Yol göstermeye devam edelim sizin rehberliğinizle
inşallah.
Önümüzdeki
i̇nşallah.
Haftalarda
tamam.
Da inşallah.
İnşallah.
Özgül Piyade ile Hayata Dair Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınından seslendik sizlere. Nurettin Çetin hazırladı programı. Sözün başında belki atlamışımdır, Ayhan beni affetsin. Ana kumandada da Ayhan Taşçı vardı. Ona da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte yine karşınızda olabilmeyi ümit ediyoruz. Hoşça kalın.
Özgür Piyade ile Hayata Dair.